yaratmışsınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birdenbire haydi Betlehem'e gidelim. Rabbim bize bildirdi bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bu sözleri derin derin düşünerek yüreğine saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip öderek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular.
Çöl ve kurak toprak sevinecek. Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini aykıracak. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek. İnsanlar Rabbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek. Gevşek elleri güçlendirin, pekiştirin çözülen dizleri. Yüreği kaygılı olanlara güçlü olun, korkmayın deyin. İşte Tanrınız geliyor. Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Size o kurtaracak. O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. Topallar geyik gibi sıçrayacak. Sevinçle aykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırdan. Kızgın kum havuza, susuz toprak bunlara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlere kamış, saz ve ot bitecek. Orada bir yol, ana yol olacak. Kutsal yol diye anılacak. Murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa o yoldan sapmayacak. Aslan olmayacak orada. Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak. Orada bulunamayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda. Rabbin kurtardıkları dönecek. Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç. Üzüntü ve inilti kaçacak.
Yeşaya 61. bölüm 10. ayet şöyle diyor. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örttü. Aynı zamanda Filipililer bölümüne baktığımızda, açmak isterseniz Filipililer 4. bölüm. Şöyle söylüyor 4-6 ayetleri. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'in gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Ve son olarak 1. Selanikliler 5. bölüm 16-22 şöyle diyor. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Ruhu söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Amin. Rabbimiz sana şükrederiz, hamd ederiz bu sözler için. Şimdi dua ediyor ve seni bilgelikle bizi donatman için davet ediyoruz. Rab gel gözlerimizi aç, yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıl almaz işleri bize açıkla ve gerçekten senin sevincin yüreklerimizi sevindirsin bugün diye dua ediyoruz. Amin. Bir nörobilimci tarafından yazılan bir makale var. Orada diyor ki beyne olumsuz bir hatıranın yerleşmesi yalnızca 3 saniye sürerken olumlu bir hatıranın yerleşmesi 14 saniye alıyormuş. Yani olumsuz daha hızlı bir şekilde erişiyor beynimize. Beynimizi olumsuzluklar için bir sinek kağıdı, olumlu şeyler için ise bir teflon olarak tanımlıyor bu nörobilimci. O kadar serttir olumlu şeyleri aslında. Ve bunu duyan bir adam diyor ki o zamandan beri eğer ailesiyle bir aradaysa ya da tatildeyse bir iz bırakma diye bir metot geliştiriyor ailesi için. Garip bir şey yapmaya başlıyor. Güzel bir an yaşadıklarında 14 saniyeliğine duruyorlar ve gözlerini açık tutarak bu anı beyinlerine kazıyorlar ki gelecekte unutmasınlar. Böylece bu hatırayı hatırladıklarında beyinleri mutluluk kimyası salgılıyor. O ana gidebiliyorlar. Bu örnekteki amacım şunu göstermek. Bütün bunlar beynimizin dünyada yanlış olan şeylere odaklanacak şekilde yapılandığını, şekillendiğini bize gösteriyor. Yani yozlaşmışlıktan bozulmuş bir beyinle idare etmek zorundayız. Bu hayatı sürdürmek zorundayız. Değerli kardeşler, hepinize selamlar. Antalya İncil Kiliselerinin pazar ibadetindeyiz. Ve misafirlerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim için değerli bir dönem, çok önemli bir zaman, çok sevinçli bir zaman. Ve bugün de sevinç dememin daha büyük bir nedeni var. Üçüncü Advent mumunun anlamı sevinçtir. Yani bizim için İsa Mesih'in doğuş bayramından önce bize getirdiği bereketleri hatırlamak istediğimiz bir dönemdir bu, biliyorsunuz. Ve yüreğimizi bayrama, ama en önemlisi de bayramdan da daha önemlisi İsa Mesih'in ikinci gelişine hazırlıyoruz. Onun ikinci gelişini umut ediyoruz. Ve bugün üçüncü mumumuzu yaktık. Bu mum, yani geleneksel tarihe baktığımızda farklı bir renkte olur aslında. Pembe olur, diğer mumlardan farklı olur. Bunun da anlamı sevinme pazarı demek aslında. Daha özel bir yeri var. Çünkü İsa'nın gelişi bize sevinç getiriyor. Luka 2. bölümde az önce okudular. Değil mi? Melekler çobanlara gelip haber getirdiğinde çobanlar sevinç içerisinde hareket etmeye başlıyor. Gerçekten yürekleri çarpıyor duydukları bu haber karşısında. İncil dediğimiz şey esasen sevindirici haber demektir. Müjdeli haber demektir. Hatta mega sevinç anlamına neredeyse geliyor. Yani o kadar büyük bir sevinçtir bizim bahsettiğimiz müjde. Ve az önce Yeşaya'dan, Filipililerden, Selaniklilerden okudum. Aynı zamanda kardeşlerimiz Luka 2. bölümden okudular. Ve orada okuduğumuz ayetlerin ifade ettiği sevinç ve bu hafta tam olarak üstünde durduğumuz, kutlamak istediğimiz, anımsamak istediğimiz sevinç, Rab'de sevinmekle alakalıdır. Rab'de sevinmekle ilgilidir. Bu yüzden 3. Advent pazarında ben hepinizi sevinmeye davet etmek istiyorum. Yani sevinmenin tanrısal anlamını aslında keşfetmeye davet etmek istiyorum. Bugün biraz onu inceleyeceğiz. Bunu yaparken şunu da söylemek istiyorum. Yani sevinmek kolay bir şey değil. Hele ki kutsal kitabın dediği gibi her zaman sevinmek kolay bir şey değil. Her durumda şükretmek kolay bir şey değil. Yani her zaman neşe ve sevinç içerisinde durabiliyoruz belki. Ama bahsettiğimiz sevinç geçici olan mutlulukla ilgili değil. Sonsuz bir neşeyle ilgilidir. Tanrı'nın bize vermek istediği sevinç durumlardan, yaşantılardan bağımsız bir sevinçtir aslında. Bazen mutluluk geçici ve dışsal etkenlerle alakalıdır. Mutluluk mumu demiyoruz, sevinç mumu diyoruz. Çünkü mutluluk her an değişebilir. Mutlu bir haber alırsın, çok mutlu olursun. Üzücü bir haber alırsın, bir anda mutsuzluğun yok olur. Hatta günü gelir her şey yolunda giderken bir haber hayatı tepetaklak eder. Birçok şey yaşayabiliriz. Fakat Rab'in bize vermek istediği neşe ve sevinç içsel bir şeydir. Ve kalıcı bir şeydir, biliyor musunuz? İçsel ve kalıcıdır, sonsuzdur. Bu yüzden bazen sevinç konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Neden? Çünkü sevinmeyi mutlulukla karıştırabiliyoruz. Geçici olan şeylerle karıştırabiliyoruz. Oysa Nehemya 8. bölümde 10. ayette diyor ki Rab'in verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Bizim mutluluğumuz değil. Dünyanın verdiği mutluluk değil. Eşimizin verdiği, kız arkadaşımızın, erkek arkadaşımızın, işimizin, maaşımızın, her şeyin yolunda gitmesinin, harika bir evimiz ya da arabamızın olması bizi güçlü kılan şey değildir. Keza birçok ünlünün, birçok zenginin, birçok güçlünün düşüşlerine de tanık olduk. Gerçekten her şeye sahip olmasına rağmen güçlü olmadıklarını da gördük. Bu yüzden Nehemya 8:10 daha anlamlıdır. Rabbin verdiği sevinç bizi güçlü kılar. Rabbin verdiği sevinç bizi ayakta tutar. Bahsettiğimizin bu olduğunu üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Çünkü bütün sözlerim bahsettiğimiz bu sevinç tanımı üzerindedir bugün. Yani bugün stresten, sorunlardan, birçok farklı sıkıntılardan dolayı belki bunalmış hissedenler var aramızda. Eminim var. Yani hayat çok şey getiriyor, çok yorucu şeyler getiriyor beraberinde. Ve hepimizin mücadeleleri çok farklı, biliyorum. Herkesin farklı bir mücadelesi var. Herkesin farklı bir sorunu var. Herkesin derdi gerçekten kendine büyük ve burada bir kişi bile yok ki bir şekilde bir sorun yaşamamış olsun ya da şu an içinden geçmiyor olsun. O yüzden belki gülerken sadece maske takıyor olabiliriz. Belki dışarıya sadece göstermelik bir şeyler yapıyor olabiliriz. Ama söylemek istediğim şey de tam olarak bununla ilgilidir. Evet, stresliyiz. Evet, zayıfız. Evet, birçok zorlukla savaşıyoruz. Birçok sıkıntı hayatımızda gelip geçiyor. Birçok şey arka arkaya gelen bir yumruk darbesi gibi gerçekten bizi yere sermeye çalışıyor. Ama bununla maske takmadan gerçekten biz olarak, dürüst olarak Tanrı'ya gidip ondaki kalıcı sevinci tadabiliriz. Tanrı'ya gidip ondaki kalıcı sevinci alabiliriz. Tanrı'daki sevinç bizi güçlü kılabilir. Güçsüz kalmak zorunda değiliz. Zayıf kalmak zorunda değiliz. Stres, bunalım içerisinde yaşamak zorunda değiliz. Çünkü İsa Mesih insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. Bize vermek istediği şey çok farklı. Ve bu sevincimizi söndüren şeylere bakmamız gerekiyor. Sevincimizi söndüren şeyler nelerdir? Eğer bunlarla boğuşuyorsak, yine söylüyorum, yine hatırlatıyorum. Rabbin verdiği neşe ve sevinç geçici olabilecek mutluluklarla aynı şey değildir. Birisi demiş ki biz her zaman durumların bize verdiği şeyiz. Bu ya üzüntü ya da coşkudur. Biz her zaman durumların bize verdiği şeyiz. Evet, hayat tam olarak böyledir. Ama Tanrı'nın sunmak istediği hayat böyle bir şey değildir. Durumlar sürekli bizi alaşağı etsin diye bir hayat vermiyor aslında. Ve genellikle hayat kontrolümüzün dışında gerçekleşiyor. Çok az şeyi kontrol ediyoruz ama gururla zannediyoruz ki bütün dünyanın, kendi hayatımızın kontrolü de bizim elimizde. Oysa dışarıdan gelen etkenler, hiç hazırlıksız yakalandığımız şeyler geldiğinde fark ediyoruz ki ne kadar da az şeyi kontrol edebiliyoruz aslında. Ve baktığımızda bu kontrolümüz dışında gelişen şeyler birçok zaman bizi mutlu yapıyor ya da üzgün yapıyor, değil mi? Ama bugün ayrıca şunu vurgulamak istiyorum. İyimserlikle umudun farklı olması gibi sevincin ve mutluluğun da farklı olduğunu anlatıyorum. Entelektüel bilgiyle imanın farklı olduğunu vurgulamak istiyorum. Merhametin, şefkatin, sevgiden farklı olduğunu anlatmak istiyorum. Evet, her zaman mutlu olmayabiliriz ama Rab'be baktığımızda her zaman umudumuzdan kaynaklanan bir sevinç içerisinde olabiliriz. Henry Nouwen diye bir abimiz demiş ki, üzgün olduğumuzda sevinemeyeceğimizi düşünmeye meyilliyiz. Kimsenin aklına üzgünken sevinmek gelmez. Ancak Tanrı merkezli bir insanın hayatında diyor, üzüntü ve sevinç bir arada olabilir. Neden? Çünkü üzüntüler, mutsuzluklar, evet, dünyasal yaşadığımız savaşlarla ilgilidir. Ama içimizde bir yerde sonsuz bir umudun verdiği sevinç de vardır. Böyle iki duyguyu birlikte yaşayabiliyoruz. Bu şekilde iki duyguyla hareket edebiliyoruz. Hayat bizi üzdüğünde bile Tanrı'nın bizi sevdiğini ve bizimle olacağına söz verdiğini biliyoruz aslında. Ve bu üzüntümüzün ortasında bile bizi sevinçle, neşeyle doldurabilen bir Tanrı'ya inanıyoruz. Ve Henry Nouwen şöyle devam ediyor, az önce söylediğim şeyde, sevinç bize öylece gelmez. Bugün yavaş yavaş noktama giderken bunları da vurgulamak istiyorum. Sevinç bize öylece gelmez. Sevinci seçmeli ve her gün seçmeye devam etmeliyiz. Sevinç bir seçim olmalıdır. bu Tanrı'ya ait olduğumuzu ve Tanrı'da sığınağımızı ve güvenliğimizi bulduğumuzu ve hiçbir şeyin, hatta ölümün bile aslında Tanrı'yı bizden alamayacağını ve bizi Tanrı'dan alamayacağını bilen bir sevinçle ilgilidir. O şekilde sevinebiliriz. O şekilde umut bulabiliriz. Hiçbir şey Tanrı'yı bizden alamaz ve hiçbir şey bizi Tanrı'nın elinden alamaz. İsa Mesih'in kendi sözüdür. Ve bu yüzden de her zaman neşeyi, sevinci aslında seçebiliriz. Sevinç yine seçimlerimizle ilgilidir. Ya bu dünyaya bakıp alabora olmayı tercih ederiz. Ya gelip geçici duyguların bizi yok etmesini tercih ederiz. Ya da Tanrı'nın gerçeklerine bakıp, Tanrı'nın vermek istediği sevince bakıp gerçekten sevinmeyi seçebiliriz. Her durumda şükretmeyi seçebiliriz. Her durumda Tanrı'nın iyilik için etkin olduğunu fark ederek yaşamayı seçebiliriz. Evet, hayatta bazı şeyler seçemeyiz ama bazı şeyler de bizim seçimlerimizle aslında hayatı, yaşamı anlamlı kılıyor ya da anlamsız kılıyor. Ve baktığımızda sevinç bu dünyanın sunabileceği en kötü şeylere bakma ve bunları çarmıhın gölgesinde görme şeklimizdir aslında. Sevinç dediğimiz şey dünyanın kötülükleri, olumsuzluklarını yok saymak değildir. Sevinç bunlara rağmen çarmıhta gerçekten onun getirdiği sevinci görmektir. Çarmıhın gölgesini o şeylerde görmek ve sevinmektir. O yüzden geçici bir mutluluk ya da mutsuzluktan bahsetmiyoruz bugün. Ve çarmıh Tanrı'nın bize ve dünyamıza olan sevgisinin, bu dünyada bulabileceğimiz herhangi bir mutsuzluktan daha güçlü olduğunu hatırlatma yoludur. Tanrı'nın çarmıhı bizim mutluluğumuzdan güçlüyse, o zaman bizim mutsuzluğumuzu alaşağı edebilecek güçtedir. Tanrı'nın çarmıhı ölümü yenecek güçteyse, bizim ölüm korkularımızı yenecek güçtedir. O zaman sevinebiliriz. O zaman Rab'in vermek istediği sevinci yaşayabiliriz aslında. Sevinç birçok yönden Hristiyan yaşamının aslında anahtarıdır. İsa ölümden dirildikten sonra öğrencilerine göründüğünde ne dediler birbirlerine? Bizimle konuşurken yüreklerimiz nasıl heyecanla, sevinçle çarpıyordu dediler. Tanrı'nın sözünden beslendikçe, inanan inanmayan herkes için iddiam budur, yüreğimizde fark edemediğimiz, anlayamadığımız bir sevinç oluşmaya başlayacak. Yüreğimizde tanımlayamadığımız, bizim bile şaşırdığımız bazı duygular oluşmaya başlayacak. Çünkü Tanrı ruhtur ve o ruh nerede nasıl çalışacağını iyi bilir. Nereye gireceğini iyi bilir. Neyi değiştireceğini, neyi işleyeceğini çok iyi bilir. Ve o iyi bir ustadır aynı zamanda. Onun elinden bir şey kaçmaz, gözünden de bir şey kaçmaz. Ve Hristiyan yaşamına dair bütün bu anahtarları bir araya getirdiğimizde, hamdolsun ki bu kendi gücümüzle ilgili bir şey değil. Neden hamdolsun ki diyorum? Çünkü kendi gücümüz, samimi olan her insan bilir ki, çok yetersizdir. Çok çok zayıfız, çok çok güçsüzüz aslında. Ama hamdolsun ki Tanrı kutsal ruhla bize bunları armağan olarak vermiştir. Sevgiyi, sevinci, esenliği, sabırı, şefkati, iyiliği, bağlılığı, yumuşak huyluluğu, öz denetimi, her şeyi bize armağan olarak vermiştir. Bol bol vermiştir, bol bol sağlamıştır aslında. Bunları kazanmıyoruz. Bunları kendi başımıza elde etmiyoruz. Bunları alıyoruz. Bunlar armağanlardır. O yüzden Tanrı'da güvenimiz şu ki, kendisi sağlayacak. Yeter ki biz ona gidelim. Yeter ki biz ondan beslenmek isteyelim. Yeter ki biz gerçekten seçimlerimizle doğru yolda ilerlemek için kendi kendimizi itelim, kardeşlerimizi itelim, birbirimizin koluna girip ilerlemeyi seçelim. Ama armağan olması demek, bunların kendi kendine bir köşede gelişeceği anlamına da gelmiyor. Armağan olması, lütuf olması demek, bunların kendi kendine büyüyeceği anlamına da gelmiyor. Tıpkı imanımızın biz kutsal kitap okumadan, araştırma yapmadan, dua etmeden durup dururken Hristiyan oldum deyip kendi kendine büyümediği gibi. Nasıl büyütüyoruz? Okuyarak değil mi? Kutsal yazılara yaklaşarak, dua ederek, besleyerek büyütüyoruz. O zaman sevinci de beslememiz lazım. Sevgiyi de beslememiz lazım. Öz denetimi, yumuşak huyluluğu, bağlılığı, diğer bütün armağanları da beslememiz lazım. Ve bunu yapmak için pratik etmemiz gerekiyor. Durumlarda, zorluklarda bunu gerçekten yaşamamız gerekiyor. Ve bu şekilde, bu yolla yaşamaya da bir anlamda karar vermemiz gerekiyor. Sevinci nasıl besleyebiliriz peki? Yani ekmek mi vereceğiz, başka bir şey mi vereceğiz, nasıl büyüteceğiz bu sevinci? Pavlus Selaniklilerde bize bir yol haritası çiziyor aslında. Az önce okuduk, tekrar okuyalım isterseniz. 1. Selanikliler 5. bölüm 16-22. Her zaman sevinin diyor. Sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih ise de sizin için isteği budur. Ruhu söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. İşte bunlar aslında her durumda sevinci yaşamanın yoludur, haritasıdır bizler için. Her zaman sevinmeyi öğrenmenin ve sevincimizde büyümenin yolunu veriyor Selaniklilerde Pavlus bize. Peki nasıl yapacağız? Selaniklilere göre sürekli dua edip, her durumda şükrederek, dolayısıyla bunları pratik ederek, yaşayarak ortaya çıkacak bir şey. Yani ama özellikle sürekli dua edip, her durumda şükrederek sevinci besleyebiliriz. Sevinci büyütebiliriz. Sevinçte gelişebiliriz. Dolayısıyla bu ayetler şunu hatırlatıyor. Sevinç her zaman Tanrı ile bağlantıda kalmaktan geliyor. Tanrı ile bağlantınız kopuksa, kardeşlerim sevinç aramanız umutsuzlukla sonuçlanacak. Tanrı ile bağlantımız kopuksa, kardeşlerim, sevinci değil geçici mutluluğu tadacağız ve günün birinde o da bitecek. Tanrı ile bağlantımız kopuksa, umut diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla umudun bize getirmiş olduğu o büyük sevinç de olmayacak. O yüzden Tanrı ile bağlantımız her şeyin başıdır aslında. Hayatınızda ne olursa olsun, en kötü durumlarda ve en kötü zamanlarda bile Tanrı ile bağlantıda kalmamız gerekiyor. Tanrı'ya sarılmamız gerekiyor, Tanrı'ya yapışmamız gerekiyor. Ki canımızı beslesin, ruhumuzu beslesin, bizi korusun aslında. Dua kapısı hamdolsun ki her zaman açıktır. Dua kapısı hamdolsun ki 7-24 gidip çalabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir yerdir. Ve Tanrı her zaman şefkatli bir baba olarak oradadır. İlgilenen bir baba olarak, müsait bir baba olarak oradadır. Bunu yapıp onun huzuruna gittiğimizde Tanrı ne yapar biliyor musunuz? Kaygılarımızla ve endişelerimizle ilgilenir. Bizi korkutan şeylere eğilir. Ve onları en sonunda bizden alır. Evladının gücünü aşıyorsa kendisi almayı bilir. Dolayısıyla bu kadar sıkıntının altında kalmış olan sevinç ortaya çıkar o zaman. İsa bana gelin diyor. Ama biz genelde ona gitmek yerine işte bu ruhu söndürmeyin dediği gibi ya da o sevinci engelleyen kaygıları, stresleri, korkuları böyle bir dağ gibi üzerine yığarak hem ruhun ateşini söndürüyoruz hem de sevinci yok ediyoruz. Esenliği yok ediyoruz. Kendi ellerimizle yapıyoruz bunu. Kendi egomuzla yapıyoruz bunu. Kendi isteğimizle kendimizi zor duruma sokuyoruz. İlginç değil mi? Hem rahatlamayı istiyoruz, hem esenliği istiyoruz, hem kurtulmayı istiyoruz, hem de kendi elimizle bizi bundan almaması için Tanrı'ya direniyoruz. Çok ilginç bir tezatta yaşıyoruz gerçekten. O yüzden Tanrı'ya gidelim. Tanrı'nın evinden uzaklaşmayalım. Tanrı'nın huzurundan ayrılmayalım. Sizlerle bunu özellikle Advent döneminde konuşmak istiyorum. Çünkü genellikle duayı ve orucu biz Lent döneminde hatırlıyoruz. Lent döneminde, diriliş bayramında, İsa'nın ölümünü hatırladığımız zamanlarda yapıyoruz. Ama özellikle bu dönemde dua ve orucun Tanrı'ya yaklaşmak konusundaki önemini vurgulamak istiyorum. Sevincimizi, umudumuzu, esenliğimizi, imanımızı besleyecek yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu yüzden Selaniklilerde okuduğumuz sürekli dua edin buyruğuna gelin kulak verelim. Bu Advent döneminde gelin kulak verelim. Yeni bir yıla yaklaşıyorken gelin kulak verelim. Her şey yolunda gittiğinde Ya da her şey tam tersine kötü gittiğinde gelin dua edelim ve Tanrı'ya yaklaşalım. Bu iyi ve kötünün arasında kaldığımızda, Tanrı ile bağlantıda kaldığımız an, dua ile ona yaklaştığımız an, onun iradesini aradığımız an, Tanrı'nın ne istediğini göreceğiz. Tanrı'nın ne yapmaya çalıştığını öğreneceğiz. Kendimizi ona teslim ettiğimizde her zaman sevinmek için bir neden bulacağız. Tanrı çünkü bize amaç veriyor. Tanrı gerçekten bu hayatı yaşamaya değer kılıyor. Amaçsız bir şekilde öteye ve beriye sürüklenmek yerine o zaman maksatlı bir yaşam sürdürmeye başlayabiliriz. Başka nasıl sevincimizi büyütebiliriz? 1. Selaniklilerde okuduğumuz üzere her durumda şükrederek. Bakın şükretmek sadece dini bir şey değildir. Onu söyleyeyim size. Çünkü bugün bilim insanları bile elinizdeki iyiye odaklanmayı, psikologlar bile elinizdeki iyilere bakmayı ve onlardan feyz almayı öğretiyor. Neden? Çünkü bunu yaptıkça insan gerçekten elinde olanlara odaklanıp, dini boyutu olmayanlar mutluluğu yaşıyor. Ama biz yaptığımızda iman varsa eğer, Tanrı'ya gerçekten kalıcı olan sevinçle yaklaşmaya başlıyoruz. Şükretmek, minnettar olmak, sürekli her durumda şükretmek gerçekten bizi iyiye odaklar. Psikolojide de bu böyledir. Kötüye odaklandıkça kötü yaşamaya, kötüyü görmeye ve kötü düşünmeye başlarız. Ama iyiye odaklandığımızda, şükrettiğimizde, eldekilere minnetle yaşadığımızda o zaman bir şeyler değişiyor hayatta. Karamsar olmak istiyorsanız size tavsiyem sahip olmadıklarınıza bakın. Ama şükreden, sevinen, umut içerisinde olan, gerçekten yani ev de olmasa, araba da olmasa, ekonomik sorun da olsa bunlara rağmen esenlikte olan biri olmak istiyorsanız her şeye rağmen Tanrı'nın size sağladıklarına bakın. O zaman bir şeyler değişecek. Bunu yapınca sevincimizi büyütebileceğimizi öğretiyor Kutsal Kitap. Ve Kutsal Kitap'ta minnettarlık, şükran, sevinci beslemenin en derin yollarından biridir. Yüreği sevindiren en değerli yollardan biridir. Minnettar bir hayat yaşamak, Rab'deki sevincimizi keşfetmekte bize yardımcı oluyor aslında. Tanrı'nın sağladıklarını görmekte gözlerimizi açmaya başlıyor. Ve o zaman gerçekten Rab'in yaptığı harikaları görmeye başlıyoruz. Oysa şeytan tam tersini ister, unutmayın. Rab'in yaptığı harikaları değil, neden sürekli bana bunları yapıyorsun diyen bir isyankarı yaratmaya çalışır şeytan. Ama Rab ışıklar babasıdır, her nimet, her mükemmel armağan kendisinden gelir. Tanrı'ya inanıyoruz, bize sevgisine sınır tanımayan bir Tanrı'ya inanıyoruz. Bize her zaman bakacağına, bizimle her zaman ilgileneceğine ve bize sonsuz yaşam vereceğine söz veren bir Tanrı'ya bakıyoruz. Tüm evreni yaratan ama yine de başımızdaki saçları sayacak kadar bizimle ilgilenen bir Tanrı'ya inanıyoruz. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Ne kadar da sevgi dolu aslında. Böyle bir Tanrımız var. O yüzden nasıl minnettar olmayalım ki? Nasıl şükredici olmayalım ki? Büyük nankör olmak lazım Tanrı'nın. Bunları sağlamışken ona şükretmememiz gerçekten. Ve son olarak 1. Selaniklilerden aldığımız uyarı şunu söylüyor. Ruhu söndürmeyin. Ruhu söndürmeyin. Ruhu söndürmezsek sevincimiz büyür. Şimdi bazılarınız diyecek ki ruhu söndürmek ne demek? Yani nasıl söndürüyoruz ki ya da bizim elimizde mi? Tanrı'nın sözünü ihmal etmemek ruhu söndürmez. Ama Tanrı'nın sözünü ihmal etmek ruhu söndürür. Rab'in söylediklerine kulak vermek ruhu söndürmez. Ama Rab'in söylediklerine kulak vermemek ruhu söndürür. Hayatımızda uygulamak ruhu söndürmez. Ama Tanrı'nın sözünü hayatımızda uygulamamak, umursamamak ruhu söndürür. Ve de bir de bakarız ki o berbat, o korkunç şeyler hayatımıza girmiş. Ve ruhtan hiçbir uyarı bile işitemiyoruz. Neden? Çünkü biz söndürüyoruz. Biz üzerine koca bir yığın atıyoruz ve sessizleştiriyoruz aslında. Kutsal ruh bir ateştir. Tıpkı bugün burada simgelenen şeyler gibi, bir mum gibi. Zaten Tanrı bir alev vermiştir aslında. Her birimize, iman eden herkese. Kutsal ruhun verilmesi bir armağandır. Kendi varlığını vermiştir. Ama bu ilahi ateşi söndürmemeye gayret etmek bizim sorumluluğumuzdur. Bu ilahi ateşin gerçekten iyi bir şekilde aydınlatıp aydınlatmaması bizim sorumluluğumuzdur. Çünkü Tanrı bunu bize teslim etmiştir. Tanrı bunu bize rehber ve kılavuz kılmıştır. Ve bir rehberi ne kadar kullanırsanız o kadar işinize yarar. Bir pusulayı ne kadar kullanırsanız o kadar işinize yarar. Zorla kendisi size rehberlik etmez. Zorla pusulayım ben size doğru yolu göstereceğim demez. Bizim kullanmayı bilmemiz lazım. Bizim kullanmaya istekli olmamız lazım. Bizim rehberliği istemeye açık olmamız lazım aslında. Tıpkı sevinci, kaygı, stres ve birçok şeyde dağın altında bıraktığımız gibi Tanrı'nın sözüne kulak vermeyerek işte ruhu söndürüyoruz. Ruhun yanmasını da engelleyecek topraklar atıyoruz aslında hayatlarımızla. O zaman Tanrı'nın sözlerinde köklenip derinleşerek, ona tutunarak gelin bize bıraktığı ruhu besleyelim. Gelin yanmasını sağlayalım, yanmaya devam etmesini sağlayalım. Kendimizi neye maruz bıraktığımızı iyi düşünelim. Ne okuduğumuzu iyi düşünelim. Ne izlediğimizi iyi düşünelim ve dikkat edelim. Çünkü neden beslenirsek ona dönüşürüz. Neye kulak asarsak o olmaya başlarız. İyi olana sımsıkı sarılalım. Çünkü iyi olan her zaman dediğim gibi Tanrı'dan gelir. Tanrı'da kötülük yoktur. Kötülük Tanrı'dan gelmez. Ama her nimet, her mükemmel armağan kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Ve ona borçluyuz. Minnet borcumuz var. O her mükemmel armağanın kaynağı olan ışıklar babasıdır. Bunu yaptığımızda ruhun ateşi hayatımızda parlamaya devam eder. Bunu yaptığımızda Tanrı'nın ışığını parlatmış olmaya devam ederiz aslında. Dünyanın ışığı sizsiniz diyen İsa Mesih'in bize bırakmış olduğu görevi yapmaya devam ederiz aslında. Ve sevinç başkalarının ihtiyaçlarına odaklanmaktan gelir kardeşler. Sadece kendinizle ilgileniyorsanız, sadece kendinizi düşünüyorsanız, sadece kendiniz mutlu olmaya çalışıyorsanız, sadece kendi hayatınızla ilgileniyorsanız büyük ihtimalle sevinci tadamayacaksınız. Sevinç başkalarına odaklanmaktan, başkalarına vermekten de gelir. Kendini unutmak gerçekten sevinçli bir hayat yaşamanın anahtarlarından biridir. Tamamen kendine odaklı olmak mutsuzluğa yol açar. Sevincin sönmesine yol açar. O yüzden de neye odaklandığımıza dikkat edelim. O dengeyi unutmamaya gerçekten dikkat edelim. Hayatın merkezinde biz mi varız? Yoksa Tanrı ve onun gösterdiği fırsatlara yardımcı olabileceğimiz insanlar mı var? Eğer biz varsak geçmiş olsun hepimize. Ama Tanrı varsa onun gösterdiği bütün fırsatları görmeye devam edeceğiz. Görmeye başlayacağız, yaşamaya başlayacağız. Şikayetler mi var merkezde? Yoksa ona hizmet edecek fırsatlar mı arıyoruz? Bu bizim sevincimizi belirleyecek. Bu bizim esenliğimizi belirleyecek. Bu bizim nasıl bir moda gireceğimizi belirleyecek. Ve Rab'bin sevinci, yine söylüyorum, bizim gücümüzdür. Tanrı'nın sözü bize bunu hatırlatır ve sevinç hamdolsun ki harika bir armağandır. Tabii ki beslediğimiz ve sarıldığımız takdirde. Yoksa bizim için anlamı kalmıyor zaten. O yüzden her koşulda gelin minnettarlığımızı gösterelim. Her koşulda iyiyi hatırlayalım. İyi olanları, Tanrı'nın bize sunmuş olduğu bereketleri, Tanrı'nın bize sunmuş olduğu nimetleri hatırlayalım. Bunu pratik edin, bana hak vereceksiniz. Gerçekten gözlerimiz ve yüreğimiz neye odaklanıyor fark edeceğiz o zaman. Çünkü Rab'de sevinç bulduğumuzda gerçekten sevinç içerisindeyiz. Ve son olarak sevinci peki pratik olarak nasıl yaşarız, nasıl pratik ederiz? Baktığımızda önce şunu söylemek istiyorum. Noel hikayesine baktığımızda, Noel pasajına baktığımızda, İsa'nın yaşamına baktığımızda öncelikle sevinç bir lütuftur kardeşler. Hak etmediğimiz bir şeydir aslında. Tanrı'nın verdiği sevinç. Mutluluktan bahsetmiyorum. Her insan mutlu olmayı hak eder. Ama sevinç bu dünyadan olmayan ve onu sağlayan kişinin gönüllüce verebileceği bir şeydir. Ve insan çabasıyla elde edilecek bir şey değil. Olsaydı bu kadar insan dünyada ve Türkiye'de amaçsız olmazdı. Mutsuz olmazdı. Boş bir arayış içerisinde olmazdı. Tanrı'nın lütfuyla verilen bir şey ve bu ruhunun armağanıdır aslında. O yüzden sevinci yaşamak için, pratik edebilmek için Tanrı'nın varlığına açık bir yüreğe sahip olmamız gerekiyor. İki pratik daha vererek bitirmek istiyorum. Sevinç bir disiplindir. Ne demek? Sevinç bir armağan olduğu kadar aynı zamanda da bir seçenektir. Az önce dediğimiz şeylerle bunu söylemeye çalıştım zaten. Hayatın her anında şükretmek ve Tanrı'nın iyiliğine odaklanmak bir disiplin işidir. Pratik ederek yapabileceğimiz ve normalleşecek bir şeydir aslında. Bu olumsuzluklara ve korkuya karşı bilinçli bir duruş gerekiyor. Değerlendirmek için bu disiplini kazanmamız gerekiyor ve uygulamak için bu disiplini yaşamamız gerekiyor. Ve son olarak sevinç bir görevdir. Sevinç bir misyondur. Nasıl diyeceksiniz? Noel dönemi sevincin paylaşılan bir şey olduğunu bize öğretiyor. Luka 2. bölümde, Matta'da, Markos'ta, diğer bütün doğuş ayetlerinde, metinlerinde görüyoruz ki bu sevinci duyanlar ne yaptılar? Gidip başkalarıyla paylaştılar. O yüzden sevinç bir misyondur. Sevincimizi başkalarıyla paylaşmak onların da bu hikayeye dahil olmalarını sağlar. Onların da gözlerinin açılmasını sağlar. O yüzden tıpkı çobanlar nasıl paylaştıysa, melekler nasıl sevindirici haberi verdiyse, yıldız bilimciler nasıl paylaşıp gelip tapındıysa, diğer birçok Tanrı'nın gözünde değerli ama insanların gözünde değersiz olan insanlar nasıl gelip bu habere ortak olduysa, bizim de bu haberi paylaşmamız gerekiyor. Bizim de bu haberi duyurmamız gerekiyor. Ve bu Noel'de belki de Tanrı'nın varlığında durup dinlenmenin ve ona yeniden bağlanmanın zamanıdır. Belki de Tanrı hem bizim için bir şeyleri değiştirmek istiyor, hem de bizim aracılığımızla ulaşacağı insanlar için bir şeyleri değiştirmek istiyor. Dünyada yanlış olan çok şey olabilir ama unutmayın, Tanrı'nın hikayesi bu yanlışların bir gün sona ereceği umudunu taşır ve bize bu umudu verir. O yüzden bir profesörün dediği gibi sevinç hayatın kırılganlığına rağmen ışığı bulma kapasitemizdir. O ışık Tanrı'dadır kardeşler. Ve o ışığı yansıtmak bize emanet edilmiştir. O yüzden gelin bu Noel döneminde bu emanete de sahip çıkalım. Ve Tanrı'nın bize vermiş olduğu bu değerli lütfu bütün insanlara paylaşmak için bir fırsat kollayalım. Ve bu dönem inanın bana size çokça verecek. Ve o zaman sevincin nasıl beslendiğini siz kendiniz tanık olacaksınız. Bu Noel'de Tanrı'nın ışığı ve sevgisiyle dolup taşan bir sevinç bulmanızı diliyorum. Haftaya sevgi mumunu konuşacağız ve Rab'bin izniyle 24 Aralık'ta da gerçekten bu sevincin, bu umudun, bu esenliğin ve bu sevginin kaynağı olan Mesih'imizin doğuşunu birlikte hatırlayacağız.